Ayrım 13.
Yeryüzündeki değişmelerde mekanik, kimyasal ve organik olaylar o şekilde üst üste dizilirler ki bir yüksek olay hep bir aşağıdakinin koşulu olur. Yer değişmesi olmadan niteliklerde de bir değişiklik olamaz. Bu ikisi, yani yer değiştirme ile nitelik değişmesi olmadan da organizmada bir değişiklik olamaz. Bunlarsız organizma ne gelişebilir ne de soysuzlaşabilir. Yalnız Aristoteles'e göre yüksek form hiçbir zaman aşağı formun ürünü değildir. Tamamıyla bağımsızdır. Bu anlayışta Demokritos ile Aristoteles arasında ilkece bir ayrılış var. Aristoteles, Demokritos'a doğa araştırıcısı olarak büyük değer verir. Onu hep saygıyla anar, ondan çok yararlandığını açık olarak söyler. Oysa Platon Demokritos'u hiç anmamıştı. Demokritos bütün nitelikleri niceliklere bağlıyordu. Niceliklerden türetiyordu. Ona göre niteliklerin realitesi ikinci derecededir. Çünkü bunlar bağımsız değildir. Niceliklerden gelmedirler. Oysa Aristoteles için nitelikler poioles qualitas, niceliklerden posotes quantitas, daha az gerçek değildirler. Üstelik bunların daha yüksek bir realitesi de vardır. Formların sıra düzeninde iç kavramsal belirlenim nitelik, dış belirlenimden, matematik olarak anlatılabilen belirlenimden, nicelikten daha değerlidir. Aristoteles, Demokritos'un doğa görünüşündeki bütün nitelikçi ayrılıkları bir nicelik ayrılığına bağlayan ilke karşısında entelekeiai öğretisine, entelekeiai ereğini kendisinde bulunduran koymuştur. Nitelikler niceliklerden çıkmazlar. Nitelik başlı başına bir şey, nicelik yanında yeni bir şeydir. Nicelikler nesneler içindeki formların entelekeia gerçekleşmesinden meydana gelirler. Aristoteles'in bu nitelikçi kualitatif fiziğini ta Rönesans'a kadar tutunmuştur. Psikolojisinde beden-ruh ilgisi de Aristoteles'in bu anlayışı ile ele alır. Beden, madde, ruh da formdur. Ruhun görevlerini bedenin görevlerine bağlayan Demokritos'tan Aristoteles burada ayrılıyor. Ona göre ruh, bedenin entelekeiasıdır. Bedenin içinde taşıdığı erektir, telos. Bedenin hareketleri ve değişmeleri içinde kendini olgunlaştırıp gerçekleştiren formdur, morfe. Ruh, bedenin biçimlenme ve hareketlerini bir ereğe doğru yönelten nedendir, causa finalis. Ruhun kendisi cisimsel değildir ama bedeni hareket ettiren, ona egemen olan güçtür. Ruh, fizike üç tabakalıdır. Her alt tabaka üstteki için maddedir. Bitkilerde yalnız organik hayattaki mekanik ve kimyasal değişmeleri erekli olarak, özümseme ve üreme olarak biçimlendiren ruh vardır. Bitkiler ruhun, fize, can, dirim ilkesi de demektir. Yalnız fizyolojik olan bu en alt tabakasında kalırlar. Hayvanlar dünyasında buna özellikle kendiliğinden hareket, istek ve duyum olan hayvan ruhu eklenir. Hayvanın bir ereğe doğru kendiliğinden hareket ettiğini istekte, iştah görebiliriz. İstek bir şeyi elde etmeyi ya da ondan kaçınmayı isteme olarak haz ve acı duygularından çıkar. Bu duygularda hep obje tasavvuru ile birliktedirler. Bu tasavvurdan da objenin elde edilmeye değer mi olduğu yoksa ondan kaçınılması mı gerektiği anlaşılır. Aristoteles, istek ile konusu arasındaki bağlılığı mantıksal bir ilgi olarak anlamaya kadar gidiyor. Ona göre bir genel amaçtan özel bir eylem şekli çıkar. Hayvan ruhundaki tasavvurların kaynağı duyumdur. Tek tek duyumlarda verilmiş olanları hayvan ruhu genel bir algı olarak birleştirir. Ruhun birliğini sağlayan bu ortak duyu, duyumları tasavvurlar olarak sakladığı için hatırlama ile kendi hallerimizi bilmemizin merkezidir. Bitki ve hayvan ruhlarının üstünde yükselen insan ruhunun özelliği ise akıl, nous, dianostai'dir. Ruhun ilk iki şekli insana özgü olan aklın bu formun gerçekleşmesinin maddesidirler. Akıl yüzünden istek, tasavvur ve istenç bilgi episteme şeklini alırlar. Akıl ruhun bütün bu etkinliklerine dışarıdan gelmiş yeni ve daha yüksek bir şey olarak eklenir. Ama ancak ruhun öteki etkinliklerine dayanarak bunların içinde kendini gerçekleştirebilir. Bu ilgiyi Aristoteles aklı etkin ve edilgin diye ikiye ayırmakla açıklamıştır. Etkin akıl, aklın kendi kendine olan salt çalışmasıdır. Edilgin akıl ise kendi kendine işleyemez. Bedenin aracılığı ile edinilen duyu, verilerin işleyip biçimlendirir. Bu gereçler bu akla işleme olanak ve vesilesini sağlarlar. Buna göre edilgin akıl, aklın tek insandaki, onun kendi görgüleriyle belirlenmiş olan görünüş biçimidir. Buna karşılık etkin akıl, aklın bütün tek tek insanlar için ortak olan, her insanda bir ve aynı olan şeklidir. Etkin akıl meydana gelmemiştir, yok da olmayacaktır. Edilgin akıl ise bağlı olduğu bireylerde ortaya çıkar, onlarla da yok olur. Bu anlayışıyla Aristoteles bireyin ölümsüzlüğünü kabul etmemiş oluyor. Aristoteles ahlak problemini de bu akıl öğretisi bakımından ele almıştır. Akıl insan ruhuna özgü olan bir formdu. Onun karakteristik ayrımı idi. İmdi. Bütün Yunan ahlakçıları gibi Aristoteles için de bütün çabalarımızın en yüksek ereği mutluluktur. Eudaimonia. Gerçi mutluluk bir bakımdan dış koşullara da bağlıdır. Ama ahlakın asıl konusu insanın kendi içinde bulunandır. Yani insanın kendi etkinliğiyle elde ettiği mutluluktur. Kendisinin iyiyi gerçekleştirmesidir. Her varlıkta Aristoteles'e göre kendi özünün, kendine özgü etkinliğinin gelişmesiyle mutlu olabilir. İnsanın özü de akıl olduğuna göre insan ancak aklı ile, aklını işletmesiyle, aklının etkinliğiyle mutlu olabilir. Onun için mutluluğa eriştiren erdem, insan aklının çalışmasını gerçekleştirebilecek bir durumda böyle bir nitelikte olmasıdır. Erdem, insanın doğal özünün yapısında gelişir ve insanı hazza vardırır. İstek ile duyum, hayvan ruhunun iki ayrı özelliğiydi. Bunun gibi akıl da biri eylem, öteki düşünme olan iki ayrı davranışı ile kendisini gösterir. Bir yandan ahlak tutumunun etos, öbür yandan da düşünmenin dianoia olgunluğu olarak bundan da ötürü iki erdem meydana gelir. Etik erdemler ile dioneitik erdemler. Etik erdemler istencin eğitilmesiyle oluşurlar. Bu eğitim sayesinde insan doğru görüşlere, phronesis'e dayanarak eyleme çalışır. Etik erdemler insana pratik akla uymak, yani kararlarında doğru bir görüşe dayanmak yeteneğini kazandırırlar. Bu öğretisiyle Aristoteles, erdem bilgidir diyen Sokrates'ten ayrılmaktadır. Yalnız Aristoteles burada istenilen bilgi karşısında bağımsız olduğunu ileri sürmüyor. Ancak akıl bilgisinden doğan bir eylemin, bilginin eksikliğinden doğan bir istekten kendiliğinden daha güçlü olduğu düşüncesini de benimsemiyor. Ona göre deney bize bunun tersini gösteriyor. Bundan dolayı insan alıştırmalarla kendine egemen olmayı öğrenebilmelidir. Ancak istencin eğitmekle insan güçlü isteklerine karşı durabilir. Her durumda aklın gösterdiğini yapabilir. Yoksa yalnız iyinin ne olduğunu bilmek, onu hemen yapabilmek demek değildir. Aristoteles'in erdemlerinin bir sistemini geliştirmemiş ama bazı erdemleri genişlemesine ve pek derin bir anlayışla incelemiştir. Etik erdemler için dipnot, cesaret, ölçülü, düşünceli olma, sofrosni, cömertlik, yüksek ruhluluk, adalet, dengeli olma, şan, şeref sevgisi, edep, şeref duygusu, ağırbaşlılık, dostluk için genel olarak yatkınlık, alışkanlık ve doğru görüş, phronesis gereklidir. Ve bu çeşitli erdemlerin özü de eylemde doğru olan ortayı, mesotes, bulmaktır. Tek tek erdemler için bir genel ilke olan bu, doğru olan ortayı bulmak şu demektir. İtkilerimiz, iştahlarımız, isteklerimiz, bizi hep kötü olan aşırılıklara doğru itip sürüklerler. Bu arada doğru görüş, phronesis, bizi iki aşırılığın ortasındaki doğruyu pek çok ile pek azın ortasını buldurur. Ve doğruyu yapa yapa edinilen alışkanlık da hep bu doğru ortayı bulacak gibi istencimizi ayarlar. Doğru orta için Aristoteles'in incelediği erdemlerden birkaç örnek. Cesaret, delice atılganlık ile korkaklığın. Cömertlik, müsriflik ile cimriliğin. Ölçülü, düşünceli olma, sofrosni, dizginsizlik ile düşüncesizliğin. Adalet, haksızlık yapma ile haksızlığa katlanmanın. Dengeli oluş, deli gibi kızıp köpürme ile vurdum duymazlığın arasında bulunan doğru ortadır. Bu erdemler arasında dostluk ile adalet üzerinde Aristoteles uzun uzun durmuştur. Dostluk, bütün iyi ve güzel olan şeylere başkalarıyla birlikte varmaya çalışmaktır. Adalet de topluluk hayatının temel erdemidir. Aristoteles'in devlet, toplum felsefesi, ahlak anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır. Platon gibi onun içinde insan, her şeyden önce sosyal bir varlıktır kendi deyişiyle. Bir zoon politikondur. Sosyal bir yaratık olduğu için de ahlak olgunluğuna insan ancak devlette, toplumda erişebilir. Yine bu yüzden devletin asıl ereği, yurttaşları ahlak bakımından biçimlendirmek, olgunlaştırmaktır. İnsanda erdem için doğal bir yatkınlık var. Erdem bu doğal yatkınlıkta gelişecektir. Bir devletteki koşullar da bu yüksek ereği gerçekleştirecek gibi işlenmeli, düzenlenmelidir. Hükümet şekillerinin doğru ya da yanlış olduklarını gösterecek ölçüde ancak bu olabilir. Hükümet topluluğun ahlakça düzelmesini, iyiliğini başlıca amaç olarak göz önünde bulunduruyorsa bu hükümet şekli doğrudur. Bunu yapmayan her yönetim şekli de yanlıştır. Buna göre devletin iyi olmaması dış formuna, baştakilerin sayısına bağlı değildir. Devletin başında bir kişi, birkaç kişi ya da herkes bulunabilir. Devlet de buna göre şekil alır. Ama bir kişinin egemen olduğu şekillerde krallık doğrudur. Zorbalık, tiranis, yanlıştır. Birkaç kişinin egemen olduğu şekillerde bilgi ve düşünüşçe en iyilerin başta bulunduğu aristokrasi doğru, doğuş ve zenginliğe dayanan oligarşi ise yanlıştır. Herkesin egemen olduğu şekillerde yasal bir düzel olan politeiai doğru, yığının bir anarşisi olan demokrasi yanlıştır. Bu düşünceleri Aristoteles Yunan tarihinin görgülerinden, topladığı zengin malzemeden çıkarmış, bu arada hükümet şekillerinin nasıl zorunlulukla birbirinden çıktığını, nasıl birbirlerine dönüştüğünü de göstermiştir. Gözlemlere dayanarak düşüncelerini geliştiren realist Aristoteles'in Platon gibi bir ideal devlet tablosu çizmeye kalkışmayacağı bellidir. Aristoteles sadece çeşitli hükümet şekillerini, devlette en yüksek ödev, insanın ahlakça olgunlaşmasını sağlamak ödevi bakımından gözden geçirip eleştirme ile yetiniyor. Bu arada eğitimin devletleştirilmesi gerektiği düşüncesine Platon'da da bulduğumuz bu düşünceye o da katılıyor. Devlet yarınki kuşakların iyi yetişmesi işini kendisi ele almalıdır. Eğitim insanı kaba doğa durumundan kurtarıp soylu bilgilerin yardımı ile onun ahlak ve düşüncesini oluşturmalıdır. Aklın pratik yetkinliği arasında Aristoteles, eylemin, practice, yanında yaratma, poiein'ı da sayar. Kendisini sanatta gösteren bu yaratıcı etkinlikle günlük hayatın amaçlarına yönelmiş olan eylem arasında öylesine bir ayırma yapar ki, sanatı inceleyen bilim olan polietik felsefe, teorik ve pratik felsefeler yanında üçüncü bir felsefe kolu olarak yer alır. Poietik felsefeden, retorikten başka, içinde bir edebiyat sanatları öğretisi bulunan Poetica adlı bir fragment kalmıştır. Bu yapıtta sanatın ne olduğu üzerine genel düşüncelerden sonra bir trajedya teorisinin ana çizgileri verilir. Aristoteles'e göre sanat bir taklit, mimesis işidir. Sanat çeşitleri de neyi taklit ettikleri ve ne ile taklit ettikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Edebiyatın taklit konuları insanlar ile bunların eylemleridir ve taklit araçları da söz, ritim, harmonidir. Özellikle trajedya, konuşan ve eyleyen kişiler aracılığıyla önemli bir eylemi doğrudan doğruya gerçekleştirir. Sanatın taklit edici tasvirinin ereği de ahlakidir. Sanatla insanın duygulanılmalarıyla patos, trajedyada özellikle korku ve acıma duyguları öylesine uyarılmıştır ki, bu uyartılma ile ruhun bunlardan temizlenmesine, arınmasına katarsis varılacaktır. Bu ereği de sanat yapıtında insanın genel özü bakımından canlandırılmasıyla erişilebilir. Bilim gibi sanatın da konusu özel halinde gerçekleşmiş olan geneli göstermektir. Sanat da bir çeşit bilgidir. Her bilgi gibi ondan da haz duyulur. Etik erdemler karakter ve istenç ile ilgiliydiler. Dianoetik erdemler ise doğrudan doğruya akılla ilgilidirler. özellikle düşünme ve eylemde akla dayanmalarıdır. Diyanoetik erdemler, dipnot, bilgi, episteme, sakıntılı olma, doğru görüş, phronesis, bilgelik, anlayış, sanat. Teorik aklın doğru davranışından meydana gelirler. İnsanın akıllı özü en yüksek olgunluğuna bilgide eriştiği için bilen, teorik, aklın ürünü de olan diyanoetik erdemler de en yüksek erdemlerdir. Eksiksiz mutluluğu sağlayan erdemlerdir. Teorik akıl en yüksek doğruları, en yüksek kavram ve yargıları doğrudan doğruya kavramaya, bunları bilmek için bilmeye yönelir. Bu en yüksek konuların bilinmesine, insandaki etkin aklın tam olarak açılıp gelişmesine de Aristoteles teoria, bakış der. Doğruya bu bakma ile insan, tanrılığın özü olan salt düşünmeden pay alır. Bununla tanrılığın öncesiz sonrasız mutluluğuna da katılmış olur. Çünkü pratik hayatın isteme ve yapmanın bütün amaçlarından sıyrılarak yalnız kendi kendisi için olan bu teoriaya yönelme, bütün isteklerden kendini kurtarmış olan bu sonsuz doğruya dalma, Aristoteles için dünyada en iyi şey, en çok mutlu kılan şeydir insanı. 2. Hellenizm Roma felsefesi. Aristoteles'te Yunan felsefesi gelişmesinin klasik olgunluğuna erişmiştir. Onunla dar anlamındaki Yunan felsefesi sona ermiştir. Ondan sonraki felsefe artık Yunan felsefesi değil, onun ortaya koyduğu değerlerle işlenen bir felsefedir. Bu yeni gelişmenin ayrı ayrı öğretilerine geçmeden önce özelliklerini ana çizgileriyle görmeye çalışalım. Tarihi durum bakımından gördüğümüzde Aristoteles ilk çağ tarihinin çok önemli bir döneminde yaşamıştır. Onun yaşadığı yıllarda Yunan devletleri Makedonya ordularının saldırısına uğrayarak siyasi bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Öğrencisi İskender'in Yunanistan üzerinden geçen orduları da Hindistan'a kadar uzanmışlardır. İskender'in Asya seferiyle de Hellenizm denilen fenomene yol açılmış, Hellenistik çağ adını taşıyan dönem başlamıştır. Bu gelişmenin kültür tarihi bakımından büyük sonuçları olmuştur. Hellenistik çağda Yunan kültürü kendi içine kapalı olmaktan çıkmış, Akdeniz çevresinde başlangıçta özellikle Doğu Akdeniz ve Mısır'da oturan ulusları birleştiren büyük bir kültür akımının da içinde yer alınmış ve bu sürecin temeli olmuştur. Bu süreç İskender'in ölümünden İsa'dan önce 323, sonra Doğu Akdeniz çevresinde kurulan Helenistik devletlerde Yunan ve Doğu düşüncelerinin karşılaşıp birbirleriyle kaynaşmasıyla başlamıştır. İki düşüncenin bu kaynaşması Roma İmparatorluğunda da sürecek, nihayet Hristiyanlık da son formuna ulaşacaktır. İlk çağ kültürünün Aristoteles'ten sonraki başlıca evreleri buna göre Hellenizm, Roma ve Hristiyanlıktır. Yunan kültürünün Akdeniz çevresinde yayılıp bu bölgeyi kültürce Hellenleştirmesi, Yunanlaştırması demek olan Hellenizm'de Yunan felsefesinin büyük payı vardır. Bundan böyle Yunan felsefesi, Yunan sanatı gibi ilk çağ ulusları için ortak bir kültür değeri olacaktır. Felsefe ve bilim alanındaki bütün çalışmalarda, yaratmalarda temel, çıkış noktası, biçimlendiren güç hep Yunan felsefesi olacaktır. Yunanlılar gerçi önce Makedonya sonra Roma karşısında siyasi bağımsızlıklarını yitirmişlerdi. Ama kültürlerinin Akdeniz çevresine yapıcı bir etmen olarak yayılması yüzünden o zamanki uygar dünyanın da hocası olmuşlardır. Yalnız Hellenizm denilen bu süreç içinde Yunan felsefesi birliğini yitirip çeşitli öğelere bölünmüştür. Bu felsefe başlangıçta sırf teorik olan bir ilgiden doğmuştu. Bu teorik ilgide sonra Aristoteles'in kendisinde ve öğretisinde en olgun, en bütünleyici anlatımını bulmuştu. Ama bu teorik ilgiyle öteden beri pratik bir gereksinime de kaynaşmış bir haldeydi. Bu pratik bilgi, bilgide, felsefede hayatı belirleyecek kanıları arıyordu, bulmak istiyordu. Platon'un felsefesinde teorik ve pratik ilgiler birbirlerinden ayrılamaz gibi bir aradaydılar. Bundan sonra bu iki eğilim birbirlerinden ayrılacaklardır. Bilimsel düşünce Aristoteles'in mantığında kendi kendini araştırmış, fenomenleri işleyen ana kavramları öğrenmişti. Büyük sistemlerde evreni açıklamanın karşıt formları da geliştirilip bu formlardan her biri için gerekli sağlam bir çerçevede ortaya konmuştu. Başlangıçta bilginin kadrosu dar olduğundan Yunan felsefesi ilkeleri başarı ile geliştirmişti. Aristoteles'ten hemen sonra metafizik ilginin gevşediğini, metafiziğin gücünün azaldığını göreceğiz. Teorik ilgi bundan sonra metafizik sorulara, sistemlere değil de tek tek bilimsel konulara yönelecektir. Nitekim Helenizm, Roma döneminin bilimci özelliği erudition ve tek tek bilimlerin gelişmesidir. Bu gelişmeye paralel olarak da metafizik problemlere karşı ilgi azalmıştır. Ayrı ayrı alanlardaki verimli araştırmalar bilgiyi arttırdıkça, özel bağlantıların anlaşılmasını çoğalttıkça, metafizik sistemlerin çekişmelerinden uzaklaşılmıştır. Bu yüzden de bu dönemde felsefenin teorik ilkeler bakımından verimi pek az olmuştur. Tek tek bilimlerde, matematikte, doğa bilimlerinde, filoloji ve tarih alanındaki çalışmalar ise çok başarılı olmuştur. Teorik felsefe bakımından bu dönem Yunanlıların eski sorunlarını evirip çevirmeden ileri gidememiş, ancak Yunanlıların çizmiş olduğu yolda yürümekle yetinmiştir. Buna karşılık bu sözü geçen yüzyıllarda felsefenin pratik bakımından ele alınıp işlenmesinin çok geliştiğini, çok ileri gittiğini görürüz. İnsan hayatının amaçlarını bilimin yardımıyla belirlemek gereksinmesinin, kişinin mutluluğunu sağlayacak bir bilgeliğe varmak isteğinin bu dönemde arttığı görülür. Çünkü Yunan kültürünün bağlantısı çözülmüştü. Din gittikçe bir gelenek görenek şeması olmuştu. Bağımsızlığını yitirmiş devlet artık kendisine bağlanılacak bir değer olmaktan çıkmıştı. Canlılığı, bağlayıcılığı kalmamış, sarsılmış bir birey üstü düzen içinde, birey de ancak kendi kendine dayanmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden yaşayış bilgeliği, bilgece bir yaşama, Aristoteles'ten sonraki felsefenin ana sorunu olmuştur. Felsefenin yalnız pratik sorunlarda kalarak problem koymanın darlaşması da Hellenizm-Roma felsefesinin baş özelliğidir. Ancak pratik felsefenin ön plana geçmesi, teorik öğretilerin büsbütün ortadan çekilmesine yol açmıştır denemez. Bu dönemde de teorik sorunlar üzerinde durulmuştur. Bunlar üzerinde çekişilmiştir. Ama teorik sorunlar artık başlı başına bir amaç değildirler. Bunlarla teorik bir aydınlanmaya varmak için değil, ancak hayata uygulanmaları için yaşayışta bir bilgeliği sağlamaları bakımından uğraşılır. Ayrıca ortada görünen teorik öğretilerin bir özgünlükleri de yoktur. Eski öğretilerin pratik düşüncelere bağlı olan kılık değiştirmiş şekilleridir bunlar.